Ayrım 16.
Grup üyelerinin bu soruya verdikleri karşılıklardan ve benim eklediğim empatik tepkilerden bazıları şunlardır. Yerinde olsam ben de sıkılırdım. Sen de aynı benim gibisin. Ev işleri seni iyice bunaltmış. Bunca iş karşısında kendini çaresiz ve yalnız hissediyorsun. Bu kadar işi tek başına yapmak zorunda kalman seni öfkelendiriyor. Şüphesiz ki yukarıda dile getirilen 5 empatik tepkiye başkaları eklenebilir. Söz konusu sözlü empatik mesajlara yerine uygun sözsüz mesajların, örneğin dostça bir kola dokunuşun da eklenmesi durumunda kurulan empatinin kalitesi daha da artacaktır. Yukarıda özetlediğim uygulama bize şunu gösteriyor. Günlük yaşamda bize bir sorununu dile getiren kişiye akıl verdiğimiz, tavsiyede bulunduğumuz zaman bu davranışımız fazlaca işe yaramamaktadır. Hatta akıl vermede ya da eleştirmede ileri gittiğimizde karşımızdaki ile aramızda bir iletişim çatışması bile ortaya çıkabilir. Çünkü yardımcı tut, makine al diye akıl verdiğimizde ya da bunlar senin görevin gibilerden dolaylı olarak eleştiri yönelttiğimizde biz ana baba rolünü seçmiş, karşımızdakini ise çocuk yerine koymuş oluruz. Ana baba rolünü seçtiğimizde karşımızdakini anlamayı bir yana bırakıp ona ne yapması ve nasıl düşünmesi gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz demektir. Bu tavır hatalıdır. Çünkü bizim söyleyeceğimiz sıradan tavsiyeleri o kişi de düşünebilecek kapasitededir. Bunları düşünemeyecek adam yerine konulmak karşımızdakini üzebilir, öfkelendirebilir. Oysa kendimizi karşımızdakinin yerine koyup ne hissettiğini anlamaya çalıştığımızda ise empatik iletişim kurmuş oluruz. Bu durumda sahip olduğumuz ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini dengeli şekilde kullanma ve aynı zamanda karşımızdakini de yetişkin yerine koyma ihtimalimiz yükselecektir. İnsanlar yetişkin yerine konulmaktan ve kendileriyle empati kurulmasından, kısacası anlaşılmaktan hoşlanırlar. Çevre, doğal, tarihi, kültürel ile empati. Bu noktaya kadar kişiler arasında kurulan empatiden söz ettik. İnsanların çevreleriyle de, özellikle doğal çevreyle de empati kurabilecekleri, kurmaları gerektiği kanısındayım. Doğa ile empati, dumanlı piknik yerine dağ gezmesi, trekking. Şuna inanıyorum ki, insanlarla empati kuramayan bir kişi, doğa ile de empati kuramaz. Dolayısıyla doğaya yeterince uyum sağlayamaz. Bir kişi eğer toplum içinde yetişkin rolünü sergileyemiyorsa, doğaya karşı da yetişkin tavrı sergileyemez. Kitabın 5. bölümünde ülkemiz insanlarının tümüyle değilse bile büyük ölçüde çocuk ve ana baba rollerini sergilediklerini, yetişkin rolünün ise ortalarda fazla gözükmediğini ileri sürüp savunacağım. Eğer bu iddia doğruysa, bu tür bir iletişim biçimi bizim doğa ile olan etkileşimimizi nasıl etkiler? Çocuk ana babaların doğa ile etkileşimleri nasıldır? Cevap, oldukça kötüdür. Doğayı sever miyiz? Doğaya koşar mıyız? Elbette severiz, elbette koşarız. Fakat bakınız nasıl koşarız. Ülkemizde son yıllarda giderek yaygınlaşan pikniklere, kır gezmelerini birlikte göz atalım. Size Ankara pikniklerini anlatacağım. Bu durumun benzerine başka şehirlerimizde ya da başka ülkelerde de rastlanabilir. Genelde pazar sabahları çoluk çocuk birlikte arabalara binilir. Malzeme haşmetlidir. Sepetler, sepetler, sepetler, mangallar, piknik tüpleri, semaverler, hurçlar halinde halılar, kilimler, hasırlar, yastıklar, minderler. Bilmeyen göç var sanır. Aslında bu bol eşyalı piknik, yörük atalarımızın yaylaya çıkma geleneklerinin özetlenmiş çağdaş versiyonu sayılabilir. İstikamet, Çubuk Barajı, Karagöl, İncek Köyü, Çiftlik ya da Beynam ormanlarıdır. Piknik yerine varılır varılmaz kadınlar ve kızlar çalışmaya başlarlar. Bu hızlı çalışma temposu dönüşe kadar sürecektir, evde kalsalar belki daha az çalışacaklardı. Erkeklere fazla iş düşmez. Yalnız bazı meraklı erkekler mangalla ilgilenir. Genelde mangal da kadınların alanına girer. Kadınlar durmadan çalışırlar. Gezmeye geldiler ya, meyveleri yıkarlar, salata yaparlar, sofrayı kurarlar, bulaşıkları yıkarlar. Korkunç bir duman ve gürültü vardır. Yakın yakın yerleştirilmiş mangallardan yayılan dumanlar ve kebap kokuları ile teyplerden ve radyolardan yayılan arabesk şarkılar her yeri doldurur. Ağaçların altı hengame için ağır bir yeminir. Şişler, kebaplar, börekler, dolmalar. Erkekler yemek dışında bir yandan sigara içerek tavla ya da kağıt oynarlar. Kıra değil kahvehaneye gelmiş gibidirler. Yürüyüş ya da spor yapılmaz. Hem vakit yoktur hem de istek. Yemekten sonra plastik toplar çıkarılır. Büyükler 10 dakika kadar bu topla voleybol oynarlar. Daha uzun süre oynayamazlar. Çünkü o kadar yedikten sonra böyle bir şey mümkün değildir. İnsanlar arkalarında bir çöplük bırakarak gelirler yerlere koyup arabanın bagajında eve götürmek kimsenin aklına ancak bir hafta sonra kendi çöpünün üstelik artık kokmuştur yanına tekrar kilimini serer. Dönüş ayrı bir sorundur. Bazı çakır keyif sürücüler kazalara yol açabilirler. Yukarıda çizilen tabloda yer alan kişiler kanımca doğa ile olan iletişimlerinde başat olarak çocuk rollerini, benlik durumlarını kullanmak, baba ve yetişkin yanlarına ortak olmamaktadırlar. Bu yargıya varmamın nedeni şudur. Piknikçiler hoş vakit geçirmeyi ön planda tutmaktadırlar. Çocuk rolünün gereği. Gürültülü müzikli ve kaygı taşımamaktadırlar. Ana baba rolünün eksikliği. Çok iyi yetişkin rolünün eksikliği. Yetişkin rolünün eksikliği bu kişilerin doğaya bakış açılarında da ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu tarzda piknik yapanlar belki doğaya ilgi duymaktadırlar. Ancak bu ilgilerini gerçekçi bir tavırla ortaya koyamamaktadırlar. Yaptıkları piknik doğayı ve doğal yaşamı tanımaya, anlamaya yönelik değildir. Bir hasırın üzerinde toplaşıp duman soluyanlar doğa ile baş başa kalmış sayılmazlar. Dolayısıyla da doğayı tanıyamazlar. O halde ne yapmalı? İnsan yemeği evinde de yiyebilir. Tavlayı kahvehanede de oynayabilir. Pikniğe giderken temel amaç temiz hava almak ve doğa ile baş başa kalmaksa bu amaç doğrultusunda davranmalıdır. Nasıl ki temiz hava almak amacıyla kahvehanelere gitmiyorsak, kağıt oynamak için de kırlara gitmemeliyiz. Ortamları amaçlarına uygun kullanmak bir yetişkinlik belirtisidir. Doğa karşısında öncelikle yetişkin olmalıyız, doğayı öğrenmeliyiz. Doğa karşısında yetişkin olabilmek için doğayı öğrenmeliyiz. Denizlere uçup gidiveren bir avuç toprağın kaç yılda oluşabildiğini, kolayca kırıverdiğimiz bir dalın kaç yıllık bir evrimin ürünü olduğunu, zevk olsun diye vurduğumuz kuşların ve eziverdiğimiz solucanların doğadaki işlevinin ne olduğunu öğrenmeliyiz. Aral Gölü'nün, Beyşehir Gölü'nün niçin kurumakta olduğunu, Karadeniz'in Marmara'nın nasıl ölmekte olduğunu öğrenmeliyiz. Fabrika bacalarından yükselen dumanların ne taşıdığını, sularımızı ve topraklarımızı kirleten kimyasal atıkların, ağır metallerin, tarım ilaçlarının, sebzelere ve etlerini yediğimiz hayvanlara nasıl geçtiğini ve sonunda vücudumuzda nasıl biriktiğini öğrenmeliyiz. Artık ana sütü de saf değil. Hak Tanır'ın 1994 belirttiği gibi günümüzde annelerin sütünde belirmeye başlayan kimyasal zehirlerin bebeklerimize nasıl geçtiğini de öğrenmeliyiz. Ve trenin kaçmasına beş kala çevremizi nasıl koruyabileceğimizi öğrenmeliyiz. Ancak bundan sonra doğa karşısında coşku duyan bir çocuk ve doğayı kollayan bir ana baba olabiliriz. Doğayı bilen, seven ve koruyan bir insan doğa ile empati kuruyor demektir. Taşlarla, kuşlarla empati kuran bir insan, insanlarla kurmaz mı? Özetlersek, doğadan yeterince yararlanabilmek, doğa ile sağlıklı etkileşimde bulunabilmek için doğayı tanımak, anlamak, diğer bir söyleyişle doğa ile empati kurabilmek gereklidir. Hatırlanacağı üzere, karşımızdaki bir insanla empati kurabilmemiz için ana baba ve yetişkin rollerimizi, yetişkin rolümüzün koordinasyonu altında dengeli şekilde kullanmamız gerektiğinden söz etmiştik. Bu durum doğa ile empati kurmada da geçerlidir. Ancak yetişkin, ana baba ve çocuk yanlarımızı birlikte kullanırsak doğa ile empati kurabilir, doğaya yeterince uyum sağlayabiliriz. Kuru kuruya yetişkin olan bir insan doğayı analiz edebilir, öğrenebilir. Fakat doğa karşısında coşku duymaz. Bir ana baba şefkatiyle onu korumaya çalışmaz. Yalnızca çocuk olan birisi yukarıda dile getirdiğim iştahlı piknikçiler gibidir. Doğayı anlamaya ya da korumaya çalışmaz. Kullanır, kirletir, olduğu gibi bırakır. Bilge Kağan'ın dediği gibidir. Karnı bir kere doydu mu bir daha acıkacağını düşünmez. Bugün kirlettiği piknik yerine haftaya tekrar geleceğini akıl edemez. İnsanlar karşısında yetişkin, ana baba ve çocuk rollerini dengeli bir şekilde kullanabilenler, bu özelliklerini doğa karşısında da sürdürebilirler. Doğa ile empati kurabilirler ve galiba bugünlerde yeterli sayıda insan doğa ile empati kurabilirse, torunlarımızın yarınlarda yaşama şansı olacaktır. Şimdi haklı olarak, madem bu kadar kötü, piknikten vaz mı geçelim diye sorabilirsiniz. Elbette ki hayır. Elbette ki insanlar diledikleri gibi davranabilmeli. Söylemek istediğim bazılarımızın günlük yaşamın başka kesimlerinde de sürdürdükleri bir yaşam ve iletişim biçimini piknik ortamlarında da sürdürdükleridir. Ancak bu konuda karamsarlığımızı giderecek gelişmeler ortaya çıkıyor. Özellikle son yıllarda bazılarımızın doğa ile daha zengin bir iletişim kurmaya başladıklarına tanık oluyoruz. İnsanlar küçük gruplar oluşturup dağlarda, yaylalarda, görülesi yerlerde yürüyüşler yapıyorlar. Sırt çantalarına sularını, yiyeceklerini koyuyorlar. Tıka basa yemiyorlar. En yavaş yürüyenin hızına ayak uydurup yürüye dinlene doğa ile baş başa kalıyorlar. Üstelik akşam dönerken geride tek bir çöp bırakmamış oluyorlar. Çöplerini sırt çantalarında taşıyorlar. Bu işe dağ gezmesi, trekking adı veriliyor. Dipnot. Dilimize yeni girmekte olan trekkingin karşılığı olarak dağ gezmesi demeyi öneriyorum. Aslında kelime üretmeyi sevmem. Benim işim de değil. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Dilerim alışkanlık haline gelmez. Dağ gezmesi kelimesi olayın tümünü kapsamıyor olabilir. Çünkü trekking kapsamında ovalarda, kanyonlarda da yürüyüş yapılabilir. Ancak Güney Afrika'da öküz arabasıyla göç anlamında kullanılan trekking kelimesi de doğa yürüyüşlerinin her çeşidini tanımlar nitelikte değildir. Bu düşünceden hareketle dilimizdeki saya gezmesi, ev gezmesi, akşam oturması gibi ifade şekillerine benzeterek dağ gezmesi dedim. Katıldığım ilk dağ gezmesinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Koray Haktanır'ın rehberliğinde Güdül mağaralarına gittik. Güdül beni güdüledi. Gerek o gezide, gerekse daha sonra başka gruplarla ve ailemle gittiğim gezilerde doğa ile empati kurduğumu, doğayı daha yakından tanımaya başladığımı, doğa karşısında coşku ve onu koruma arzusunu hissettiğimi fark ettim. Doğayı zaten severdim. Fakat niteliği yeni sayılabilecek bir gezme türünde, kendi üzerimde ve doğa üzerinde denetimimin arttığını, adımlarımın doğaya uyum sağlamaya başladığını hissettim. Bazı gezilerde grup kalabalık oluyordu. Fakat bu kalabalık doğa ile baş başa kalmamı engellemiyordu. Doğa ile baş başa kalıyordum. Bu ise diğer insanlarla birlikte olduğum duygusunu yok etmiyordu. Sanırım bu durum doğayla ve toplumla sağlıklı bir etkileşimdir ve üç kişisel rolün, benlik durumunun dengeli kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Ölmek gibi olmasın, benim de zaman zaman kişisel rollerimi dengeli kullandığım olur. Kültürümüz doğaya kapalı mı? Yukarıda sözünü ettiğim dumanlı, kebaplı, sıkışık pikniklere bakıp insanlarımızın doğadan bir şey anlamadıklarını söylemek herhalde yanlış olur. Kültürümüz doğaya ve doğal olana tamamen kapalı değildir. Galiba işin gerçeği bu konuda insanlarımızın çelişki sergiledikleridir. Bir bakıyorsunuz ağaçlara karşı umursamaz, hatta düşmanca davranıyorlar. Ya da deniz kenarına köy kuruyorlar, fakat evlerin penceresini denize değil dağa doğru açıyorlar. Gölün kenarında yaşıyorlar fakat hayatta bir defa göle girmiyorlar. Öte yandan bir de bakıyorsunuz ki kültürümüz doğayı olanca gücüyle içine sindirmiştir. Sanatımızda ve günlük yaşamımızda doğanın önemli yeri bulunduğunu gösteren çeşitli örnekler vardır. Müzik sanatlarımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Özellikle pek çok eski caminin, türbenin, köprünün, bu arada çağdaş mimari örneklerinden Anıtkabir'in dış duvarlarında taştan kuş evleri yapılmıştır. Aksel 1959, Önge 1977. Bu küçük evlere kuşların yuva yapması sağlanarak hem korunmaları hem de mimarinin yaşayan bir parçası olmaları amaçlanmıştır. Kanımca bu yaklaşım insanın doğa ile empati kurduğu şeklinde yorumlanabilir. Çünkü binaların dışına kuşlar için ev yapanlar üç kişisel rolü birlikte sergilemişlerdir. Böyle bir şeyi akıl ettikleri ve taşı dantel gibi işledikleri için yaratıcı bir çocuk, kuşları korudukları için koruyucu bir ana baba, canlı ile cansız arasında bir senteze ulaştıkları ve bir canlı türünün insan yaşamındaki önemini fark ettikleri için de akılcı bir yetişkin olmuşlardır. Çeşitli sanat eserlerimizde, örneğin halılarımızda ve kilimlerimizde, doğaya ait bir takım öğelerin yer almasını doğaya ilgi olarak yorumlayabiliriz. Ancak bu konuda ihtiyatlı olmakta yarar vardır. Çünkü bu eserlerdeki bir takım motifler daha çok bir ana baba öğretisi, bir gelenek olarak kuşaktan kuşağa geçer. Bu herkesin doğa ile yeterince ilgilendiğini ve doğayı anladığını söyleyemeyiz. Bir kadın doğa ile empati kurmaksızın da gelenekler yoluyla kendisine ulaşan bir çiçek ya da hayvan motifini halısına ya da yazmasına resmedebilir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bazı geleneklerimiz doğayı keşfetmemize katkıda bulunabilir. Ancak her insan yalnızca kendi yaşamı kapsamında doğayı anlama, doğayla empati kurma şansına sahiptir. O halde kültürümüzün doğaya olan yatkınlığını kişisel yaşantılarımızdaki zenginlikle bağdaştırmamız gerekir. Eğer bunu gerçekleştiremezsek bol dumanlı, basma kalıp piknikler yapmak zorunda kalırız. Çevreye empati nasıl geliştirilmeli? Çevre dediğimizde doğal, tarihi, kültürel ve sosyal çevreyi kastederiz. Doğal çevrenin kapsamına bitkiler, hayvanlar, toprak, su ve hava girer. Tarihi çevrenin kapsamı ise geçmiş çağlardan kalan yapılar ve arkeolojik eserlerdir. Safranbolu'nun evleri ya da bir antik tiyatro tarihi çevremizi oluşturur. Kültürel çevre dediğimizde dünyadaki kültürleri ve bu kültürlerin ürünleri olan şeyleri kastederiz. Çeşitli toplumların gelenekleri ya da el sanatları kültürel çevremizin ürünleridir. Sosyal çevreden kasıt ise etkileşimde bulunabileceğimiz yaşayan insanlardır. Çevreyi, diğer bir söyleyişle evreni, alemi oluşturan yukarıdaki dört öğeyi, daha temel üç ana öğeye indirgeyebiliriz. Bu üç öğe, doğa, insan ve insan elinden çıkan ürünler olabilir. Çevreyi, evreni oluşturan bu öğeler bir bütündür. Söz konusu öğelerden bir tanesinin diğerlerinden soyutlanarak ele alınması fazlaca anlamlı değildir. Aralarında karşılıklı etkileşim vardır. Bu noktada şunu söylemek istiyorum. Çevreyi oluşturan öğelerden bir tanesiyle yeterince empati kurabilen bir kişinin diğer öğelerle de empati kurabileceği kanısındayım. Diğer bir söyleyişle bu öğelerden bir tanesine karşı ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini dengeli bir şekilde kullanan bir kişi bu rollerini diğer öğelere karşı da aynı şekilde kullanabilir. Bu görüşün araştırmalarla test edilmesi ilginç olabilir. Doğayı, insanı ve insan ürünlerini bir bütün olarak anlamaya, empati kurmaya çalışan bir insan, varlığı tümüyle sevme yolunda demektir. Çünkü sevmeye giden yol anlamaktan geçer. Anlamadığımız, tanımadığımız bir şeyi sevemeyiz. Dağlarıyla, ağaçlarıyla, kuşlarıyla, toprağından çıkan fosilleriyle ve çömlekleriyle, ayakta zor duran eski evleriyle ve yüzlerinin rengi ne olursa olsun bütün insanlarıyla birlikte bu dünyayı tanımaya, anlamaya başladığımız zaman sevmemiz de mümkün olacaktır. Yukarıda bir serçe masalından söz etmiştim. Hani gök gürlemesinden korkup üstüne yıkılmasın diye ayaklarıyla göğü tutmaya çalışıyordu. Sanırım bu masaldaki mesajlardan birisi serçeleri bile anlamak gerektiği yolundadır. Katılıyorum. Serçelerini anlamadığımız, sevmediğimiz bir dünyanın insanlarını da yeterince anlayamayız, sevemeyiz. Sevmediğimiz ve anlamadığımız şeylere ise saygı duymamız zordur. Saygı duymadığımız şeyleri ise kolaylıkla gözden çıkarabiliriz. Eğer doğa, insan ve insanın elinden çıkan ürünler bir bütün ise, bu bütün öğelerinden bir tanesine zarar verildiğinde diğerlerine de zarar verilmiş olur. Günümüz dünyasında söz konusu üç öğe arasında dengenin giderek bozulmakta olduğunu gözlüyoruz. Gerçi her durum kendi şartları içinde bir denge oluşturabilir. Ancak doğası tahrip edilmiş geleceğin dünyasında içinde insanların bulunmadığı bir denge ortaya çıkması ihtimali bizi rahatsız etmektedir. Çevremizdeki denge bozulmasına ilişkin bir örnek. Büyük şehirlerde oturanlar kıyılarda yazlık evleri olsun istiyorlar. Kıyılarda oturanlar zengin olmak istiyorlar. Kıyılardaki belediyeler hem yörelerini kalkındırmak hem de hemşehrilerini memnun etmek istiyorlar. Bu yüzden yapılaşmaya izin veriyorlar. Kıyılarda oturan bağ bahçe sahipleri mülklerini yüksek ücretle müteahhitlere satıyorlar. Sonuç, binlerce ağaç kesiliyor. Örneğin İzmir'de mandalina ağaçları, Erdek'te zeytin ağaçları kesiliyor. Yerlerine betondan yazlık evler yapılıyor. Kıyılar hızlı nüfus artışını kaldırmıyor. Deniz kirleniyor. En çok da lağımla kirleniyor. İnsanlar denize giremiyorlar. Yeni evlerinin balkonunda oturup denizi seyrediyorlar. Eğer rüzgar denizden eserse balkonda da oturamıyorlar. Çünkü deniz lağım kokuyor. Şüphesiz hemen her durumda olduğu gibi bu durumda da zamanla yeni bir doğa, insan, eşya dengesi ortaya çıkabilir. Fakat herhalde bu yeni dengeli durumda dengeyi sağlayabilmek için bolca meyve ve zeytin ithal etmemiz gerekecek. Doğanın yok edilmesine katkıda bulunanların, yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının kökleri üzerinde yükselen betonlarda oturanların huzurlu olduklarını sanmayın. Bilinçleri iyi bir yatırım yaptıklarını söylese de bilinç dışları rahatsız oluyor. Bir tür günah çıkarma anlamında Ağaçların kendileri gitti, bari isimleri yadigar kalsın diyerek yeni sitelerine Zeytinlik Sitesi, Elmalık Sitesi gibi adlar veriyorlar. Ankara'da oturduğum sokakta yeni yapılmakta olan bir apartmanın sakinleri arabalarını kolay park edebilmek için kaldırımda bulunan belediyeye ait ağacı kestiler. Daha sonra apartmanlarına bir at koymaları gerekti, düşünüp taşınıp Fidan Apartmanı koydular. Bence bu tür adlandırmalar yok ettiğimiz doğaya nostaljik bir ağıt anlamı taşıyor. Peki o halde ne yapalım? Ne yazık ki çevreye, dünyaya empati kurmanın öyle çok kolay bir yolu yok. Öncelikle insanların çocuk ana babalar olmaktan ya da kupkuru yetişkinler olmaktan uzaklaşıp söz konusu bu üç kişisel rolü dengeli bir şekilde kullanır hale gelmeleri gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için kişilerin ruhsal açıdan gelişme kaydedebilecekleri psikolojik danışma, psikoterapi ortamlarına ve bunun yanı sıra çevreye duyarlılığı artırmak amacıyla hazırlanan eğitim programlarına ihtiyaç vardır. Dipnot: gençlerin doğal, tarihi, kültürel ve sosyal çevreye duyarlılıklarını geliştirmek, diğer bir söyleyişle UNESCO ideallerini benimseyen gençler yetiştirmek amacıyla Zehra Dökmen'le birlikte bir eğitim programı paketi hazırlıyoruz. Ayrıca çevreye ilgi duyanlara da sorumluluk düşmektedir. Ülkemizde ve dünyada doğayı, tabiatı koruma amacıyla kurulmuş çeşitli dernekler var. Çevreyi, dünyayı seviyorsanız bunların çalışmalarına katkıda bulunabilirsiniz. Ya da hiçbir derneğe mensup olmadan bilinçli bir çevresever de olabilirsiniz. Doğal, tarihi, kültürel ve sosyal çevreye duyarlı olabilirsiniz. Lütfen bana ne demeyiniz, bir taneden ne çıkar demeyiniz. Dağlarda kaçak avlananları, turizme açılmış kasabalarımızın kent merkezinde tüfekle kuş avlayanları, bunu yapanlar var. Ya da arabalarına park yeri edinmek için kaldırımlardaki ağaçları kesenleri yetkililere bildiriniz. Tarihi eserleri tahrip edenleri bildiriniz. Sokakta çocuğunu dövenleri uyarınız. Gizlice ağaç kesen birisiyle kavga ederseniz kanımca bir çocuk ana baba olursunuz. Bu kişiyi yetkililere bildirdiğinizde ise yetişkin olmuş olursunuz. Sokakta çocuğunu döven birisiyle tartıştığınızda da koruyucu ana baba davranışı sergilemiş olacaksınız. Bunu düşünerek çocuğunu dövenleri de yetkililere bildirin diyecektim, vazgeçtim. Çünkü bu konu bizde henüz kurumsallaşmadı. Batı ülkelerinde çocuğunuza tek bir tokat atarsanız ve birisi sizi şikayet ederse yandınız.